Biliyorsunuz 13. bölüm, Yuhanna 13. bölümdü. Açalım tekrar Yuhanna 13. bölümü. Orada biliyorsunuz ilk 12 ayeti ele almaya çalışmıştım. O 12 ayetlik parçayı, içeriğini, ruhsal içeriğini birlikte anlamaya çalıştık. Zaman yeterli olmadı, bitiremedik. Bugüne kaydı. Bugün onu bitirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz o 12 ayetlik kesimde yer alan konu neydi? İsa'nın öğrencilerinin ayaklarını yıkamış olması. Size sormuştum anımsarsanız geçen hafta. Bu olay, bu yıkama olayı ne zaman gerçekleşmişti? Hemen söyleyeniniz var mı? Ne zaman gerçekleşmişti? Değil mi? Ölmeden önce çarmıha doğru adım adım ilerlerken öğrencilerle son kez Kudüs'te yukarı odada bir araya geliyorlar ve onlara çok uzun bir konuşma yapıyor. Bir veda konuşması gibi, ama demiştim ki o konuşmanın içerisinde aslında bizim görmemiz gereken çok önemli bir nokta var demiştim. Orada o uzun 13. bölümden 17. bölüme kadar devam eden bu uzun konuşma içerisinde ne bir Romalı önderler için onlara yönelik ki zamanında onları paylayan bir kişiliği vardır Rabbimizin, ne de Ferisilere, din adamlarına yönelik bir söz var. Tamamen onu izleyen bizler için, tüm onun ardından gidenler için onlara yönelik sözler. Yani oradaki sözlerin tamamı bizlere yönelik olduğunun altını önemli bir şekilde çizmiştim sevgili kardeşler. Tabii ki oradaki o son yemeğin Yuhanna bize açıklamıyor hangi yemek olduğunu. Ama o kadar fazla önemli değil. Ama İsa'nın son kez de olsa o öğrencilerle birlikte olma gereğini duydu. Yoksa o uzun konuşmayı, o önemli konuşmayı yapmaz ve o önemli konuşma bizim için de çok önemli, taptaze bir şekilde tazeliğini koruyor demiştim. Geçen hafta da vurguladığım gibi. Evet, Rabbimiz ne yapıyor? Göksel tahtını terk ediyor, cennetteki rahatlığını bırakıyor, çarpık olan bu düzen içerisine bizlerin kurtuluşu için ve bizlere hizmet etmek için dağ, tepe, bayır demeden, değil mi? Köy, kasaba dolaşıyor, hastaları iyi ediyor, körlerin gözlerini açıyor, inmenleri ayağa kaldırıyor, 4 günlük ölü Lazar'ı bile ölümden diriltiyor, birçok ölülere bile yaşam veriyor ve 5 somun ekmekle, 2 parça balıkla 5000 kişiyi, çoluk çocuğu da katarsanız, erkekleri de katarsanız, kadınları da katarsanız belki 15 bin kişiyi, 10-15 bin kişiyi doğaüstü bir şekilde doyuruyor ve fırtınaya dur diyor, onu dindiriyor ve arkasından da olağanüstü bir şekilde su üstünde yürüyor ve görüyoruz 13. bölümde bu aynı kişi bir köle hizmet konumunda öğrencilerin ayaklarını yıkıyor. Ve bu ayakları yıkama olayında bize vurgulanan, açıklanan mesaj şuydu demiştim. İsa öğrencilerin ayaklarını yıkamakla bizle özdeş olduğunu, öğrencilerle bir olduğunu, kendini bir kıldığını bize açıklamış oluyordu sevgili kardeşler. Onun için demiştim ki bu çok önemli, bunu gerçekten yüreğinizin en önemli kesimine alınız. İman yaşamı kendin için yaşadığın bir yaşam değil. Bunun altını önemli çizmiştim. İman hayatı, ben iman etmiş bir kişi olaraktan, bu hayata adım atmış bir kişi olaraktan, ben bu hayatı kendim için yaşamıyorum. İman hayatı ne dedim? Bir hizmet yaşamıdır. İsa yeryüzüne geldi, hizmet etmeye değil. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Hatta demiştim ki, Markos 10. bölümün 45. ayetini lütfen ezberleyin. O ayette ne diyordu? Markos 10. bölüm 45. ayette. Bu söylediğim ifade orada yer alıyordu sevgili kardeşler. hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye, birçoklarının kurtuluşu için ölmeye, kendini feda etmeye geldi diyordu o ayette. O ayeti lütfen ezberlemenizi istiyorum. Bizim 2011'in ayeti bu olsun. Bunu söylüyorum. 2011'in ayeti Markos 10 ayet 45. O ayet yüreğinizin en önemli yerinde olsun. Evet, bu parça içerisinde İsa Mesih'in ilk 12 ayetlik parça içerisinde 4 ve 5. ayetlerde yer alan İsa'nın 7 tane hareketi var. 7 hareketi. Neydi onlar? 4 ve 5. ayetlere bakınız hemen. 13. bölümün 4 ve 5. ayetlerine bakınız. Orada 7 tane hareketi var. Tekrar Sami ikisini hatırlattı bize yönlendirme yaparken. İsa ne yapıyor? Hizmet etmek için ayağa kalkması gerekiyor, değil mi? Öncelikle harekete geçerek ayağa kalkıyor. İkinci olarak da ne yapıyor? Ona engel olan giysilerini bir kenara koymak zorunda kalıyor. Ve ne yapıyor üçüncü olaraktan? Bir havlu alıyor, beline sarıyor ve arkasından leğene su koyuyor. Ayakları yıkıyor ve arkasından yedinci olarak da beline sarılı havluyla öğrencilerin ayaklarını kuruluyor. İlk iki hareketine açıklık getirmeye çalışmıştım. Kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde bunu size açıklamak istiyorum. İlk iki hareketinde, ilk hareketi neydi? İsa'nın ayağa kalkması. Bu bize neyi gösteriyordu? Şunu gösteriyordu. Biz günahkarlara hizmet etmek için Rabbimizin göksel tahtını terk edip kararlı bir şekilde kendini vererek hizmete adanmış bir şekilde yeryüzüne geldiğini bize açıklıyordu. O harekete geçmiş olması, ayağa kalkmış olması. Demek ki bu davranışında, Rabbimizin ayağa kalkışında 3 nokta söylemiştim. Yine bunun içerisinde A, B ve C olaraktan bir içtenlik vardı. Yani birinci olaraktan kararlılık vardı. İkincisi yürekten gelen bir adanmışlık vardı. İçtenlik diyoruz biz buna. Ve üçüncüsü de başlattığı işi sonuçlamak vardı. Rabbimiz kararlılıkla başladı, kendini adadı hizmete ve hizmetin sonuca erdirdi. Yani hizmetini tamamlamış oldu. Dedim ki bizler de aynı şekilde koştuğumuz alanda, koştuğumuz hizmet alanında bizler de aynı şekilde kararlı, hizmete adanmış ve başladığımız işi tamamlamaya gayret içerisinde olan kişiler olmak zorundayız diye bunun altını çizmiştim. Ve habercilerin işleri ya da elçilerin işleri ikinci bölümde, aslında pardon 20. bölümde 24. ayette Pavlos'un Efesos kilisesi ihtiyarlarına öğüt verirken orada sonuçlanması gereken bir işten söz etmişti, hatırlarsanız. Tamamlanması gereken bir işten söz etmişti. Neydi o iş? Ayete bakın, siz söyleyin lütfen. Özette sizin de payınız olsun. 20-24. Yok. Habercilerin işleri, elçilerin işleri. Aposta geçişte ya. 20-24'te oradaki ayete göre Pavlos'un yerine getirmek istediği, kendini adadığı bir hizmet var orada. Çok güzel. Aslında hepimizin sorumluluğu bu. Kim söyleyebilir? Hemen söylesin. Ya, genau. Danke, Dilek. Demek ki iyi haberi, kurtuluş haberini başkalarına götürmek, tanıklık etmek, götürmek. Ve Timoteos'u da yüreklendirmişti. Oradan da bir ayetle bu düşünceyi desteklemiştik 4. bölümde. 2. Timoteos mektubu 4. bölüm 7. ayette. Orada da bu hizmeti nasıl yerine getirdiğiyle ilgili bir açıklamada bulunuyor Pavlos. Diyor ki, sağlıklı yarışı koştum, yarıştım diyor. Koşu alanına ulaştım diyor, sonuna ulaştım ve imanı korudum. Demek ki buradaki görev sadece Pavlos için, Timoteos için değil, her birimiz için geçerli bir görev. Ve hatta dedim ki size, ben bu hizmeti, bu koşuyu bayrak koşusuna benzettim. Dedim ki, bayrak koşusu nasıl oluyor? Bayrağı elinde olan bir sonraki kişiye emanet ediyor ve o kişi aldığı bayrağı başka kişiye ulaştırmak için aynı hızla, aynı içtenlikle koşuyor ve bayrağı bir sonraki kişiye teslim ediyor. Şimdi dedim ki, Timoteos koştu, Pavlos koştu, Petrus koştu. Ne yaptılar? Bayrağı bizim elimize emanet ettiler. Bayrak bizim elimize demiştim. Simgesel anlamda. Şimdi bizler de koşuyoruz. Ne yapacağız? Elimizdeki hizmeti bizden sonra geleceklere teslim edeceğiz. Dedim ki, belki çocuklarımız, bu toplulukta yer alan çocuklarımıza teslim edeceğiz. Belki daha sonra bizim topluluğumuza katılacak olan canlara bunu teslim edeceğiz. Ve öyle koşalım ki dedim sevgili kardeşler, büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle, başarıyla bu şeyi Pavlos'un dediği gibi ben yarışı koştum, görevi tamamladım ve bayrağı şimdi evladımın eline veriyorum ya da gelmiş olan kardeşimin eline emanet ediyorum diyebilen canlar olalım her birimiz sevgili kardeşler. Ya ikincisi neydi? Giysilerini bir yana koymuş olması. Bu da İsa'ya engel olabilecek ne var ise onları bir kenara bırakması gerekiyordu. Ve Filipililerden bir ayet okudum ikinci bölümden size. Kendine özgü yücelikten soyunarak uşak özdeşliğini aldı. İnsan eşitliğine girerek insan biçiminde belirdi. Demek ki Rabbimiz yeryüzüne gelmekle tanrısal niteliklerini terk etmedi dedim. Değil mi? Tanrısal niteliklerini bırakmadı hiçbir zaman. Sadece cennetteki yerini bir süre için terk etmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü çarmıhta bir beden gerekiyordu. Bizlerin kurtuluşu için o beden olması açısından İsa Mesih'in o bedene bürünmesi gerekiyordu. O bedene sahip olması gerekiyordu ki çarmıhta bizlerin yerini alabilsin. Ve Rabbimiz bütün doğal haklarından, en doğal haklarından vazgeçtiğini de altını önemli çizmiştim. Demek ki hizmet ederken bizlere engel olan ne varsa saydık. Belki gurur, belki çok bilmiştik, belki çekememezlik, belki çok kolay bir şekilde öfkelenmek, acelecilik, affedememek, uyuşukluk, tembellik, birçok engeller olabilir. Biz bunlardan sıyrılmak zorundayız dedim ve kırılmadan, naz yapmadan, şikayet etmeden, mırıldanmadan, ah vah demeden, onu bunu yermeden, görev almaktan kaçmadan canla başla hizmet etmek. Var mıyız? Var mıyız? Geldik üçüncü noktaya. Evet, buraya kadar gelmiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Üçüncü davranışı neydi Rabbimizin? Değerli kardeşler. Evet, İsa havluyu alıyor, eline alıyor havluyu. Şimdi bu neyin işareti? Ben bunu düşünürken bir örnek vermeye çalıştım. Dedim ki kendi kendime bir örnek vereyim kardeşlere daha iyi anlaşılsın diye. Tabii ki ben Türkiye'de bunu çok gördüğüm için Türkiye'den ancak bir örnek bulabildim. Böyle kahvehaneleri bilirsiniz değil mi? Erkekler gider oraya, kağıt oynar, okey oynar, tavla atarlar. Böyle oturup sohbet edilen, gazete okunan, oyun oynanan bir yer. Şimdi orada her zaman benim dikkatimi çekmişti. Kahveci Hasan'dı, adamın ismi Hasan abi. Çayı hazırlardı. Çayı hazırladıktan sonra bir tepsisi vardı. Üstten tutulan bir tepsi. Belki 10-15 tane böyle çayı koyardı. Hatta sallaya sallaya onu götürdü böyle dökmeden. Çok enteresan bir şey. Ama o tepsiyi eline almadan önce havluyu omuzuna atardı. Havluyu omuzuna atardı. Havlu omuzdaydı. Şimdi bak şöyle düşünün. Belki size yakın bir örnek vereyim. Ben mutfağa girdiğim zaman siz yapar mısınız bilmiyorum. Bazen mutfakta biliyorsunuz bulaşık makinesi var ama büyük şeyler girmiyor bazen. O büyük şeyleri hanıma yardım olsun diye bazen ben yıkamaya çalışıyorum. Ben girdiğim zaman hanımda o yok ama bende var o ne hikmetse. Ben girerken kurulama şeyini bezini omuzuma atıyorum hep. Yani hizmete adım atmanın, hizmet etmeye başlamanın bir simgesi. Yani İsa havluyu eline aldığı zaman hizmete hazırım dedi. Yani hizmete hazır olduğunu bize simgesel anlamda açıklamış oluyordu, göstermiş oluyordu sevgili kardeşler. Onun için Filipiler 2. bölümünde bir hizmetçi, bir köle niteliğinde kendini alçalttığını 2. bölümde okuduk. Şimdi ne yapıyor Rabbimiz? Bir hizmetçi için bir hizmetçi biçimine giriyor. Yani insan biçimine bürünüyor önce çarmıhta ölüme gitmek için. Şimdi görüyoruz ki hizmetçi biçimine bürünüyor. O görevi üstleniyor. Havluyu eline almış olmakla. Ve bu davranışıyla aslında oradaki öğrencilere şunu diyordu. İçinizde kim birinci olmak istiyorsa hepinizin hizmetçisi olsun. Ve hatırlayın, geçen hafta vurguladım sevgili kardeşler. Eğer benim kardeşime hizmet etmem ya da kilisede verdiğim hizmetim bana zor geliyorsa, hizmet etmek bana acı veriyorsa, şunu her zaman hatırlayın dedim. Rabbimiz bizim için hizmet etti. Biz ondan daha üstün değiliz. Biz İsa'dan daha üstün değiliz. O üstün olmasına karşın eline havluyu alması gerekiyordu. Ve öğrencilerin o kokan ayaklarını yıkaması gerekiyordu. Ben sorarım size. Ben bunu İzmir'de yaptım. Burada hiç yapmadım. Burada da yapabilirim aslında. İzmir'de yaptım. Yine buna benzer bir konuyu paylaşırken. Hangimiz leğeni alıp gelip burada ayakkabıları çıkartıp, çorapları çıkartıp ayaklarımızı yıkar? Hatta demiştim ki bizim Anadolu kültüründe biz çocukken masada biz yemek yemezdik. Bizim şeyde hepimiz öyleydik belki. Bakır sini vardı. Yerde bir yuvarlak bir şey. Bakır sini üzerine koyardık ve otururduk. Şimdi biz yemek yerken, geçen hafta örnek verdim. Yemek yerken burnumuz yanımda belki babamın ayağına yakındı. Ya da onun burnu benim ayağıma yakındı. Benim ayağım kardeşimin ayağına yakındı. Bir şekilde İsa orada öğrencilerin ayaklarını yerken, orada yemek yerken aslında gerçekten ayaklar leş gibi, ayaklara yakındı. Yani eğirdiğinde ayaklara yakındı. O pisliğin içerisinde, yani ben bunu birazcık belki abartıyorum gibi geliyor ama gerçekten böyle. Sandaletler vardı o zaman. Yani bir fısfıslar yoktu. Bugünün fısfısları yoktu. Ayak kokmayan fısfıslar. Geçenlerde reklamlarda veriyorlardı. Ayaktaki fısfıs şeyleri, kokuları gideren fısfıslar var diye. Yani özel çoraplar var. Teri emiyor. Ayağın kokusunu engelliyor. Öyle çoraplar yoktu. Ayaklar sandaletler içerisindeydi. Ben onları küçükken biz plastik sandaletler giyerdik. Küçükken. Onlarla oynardık. Belki Özlem de hatırlar. Plastik sandaletler. Plastik. Ne kokardı onlar biliyor musunuz? Babam içeri sokmazdı bizi ayaklarımızı yıkamadan. O kadar kokardı. Rab bu kadar kendini alçalttı sevgili kardeşler. Onun için ben şunu söylüyorum. Gerçekten bir soru olaraktan belki. İnsanın diğerlerinden daha üstün olma arzusu, başkalarından daha iyi olma arzusu nereden kaynaklanır genelde? Nereden kaynaklanır? Günahlı olan yürekten kaynaklanır. Yani eğer yeterince kişi o olgunluğa erişmemişse, değil mi? O zaman ne oluyor? O olgunluk olmadığı için kendini başkalarından üstün görüyor. Emin olun. Ben çok insanlar hatırlıyorum. Çok insanı hatırlıyorum. Bitirdiği üniversiteyle övünen insanlar vardı. Beni bile etkilediler. Ben bile etkilendim. Sonra 20 yıl sonra, 25 yıl sonra dışarıdan üniversite bitirmeye çalıştım. Değerli kardeşler, ciddi söylüyorum. Bu bizlerden uzak olsun. Burada hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz. Burada eğer ben dikiliyorsam burada ya da Sami dikiliyorsa ne Sami senden üstün, ne Sami benden üstün, ne ben Sami'den üstünüm, ne de Hacı benden üstün. Hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz. Hepimiz değer açısından Rabbin gözünde eşitiz. Değer açısından aynı değerdeyiz. Ama aldığımız sorumluluklar farklı. Yüklendiğimiz hizmetler farklı. Hizmet çeşidi bol. Ama değer tek. Hepimizin değeri aynı sevgili kardeşler. Onun için hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye, canını çokluk yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi Rabbimiz. Markos 10:45. Bu ayet beni çok yüreklendiriyor. Ve bu ayete baktığım zaman aslında iki önemli burada sözcük var. Yani İsa Mesih'in vücut alması iki sözde özetlenebilir. Aslında 10:45'teki Markos 10. bölüm 45. ayetteki sözlerle özetlenebilir. Birincisi hizmet etmek, ikincisi ne? Vermek. İki söz. Hizmet etmek ve ikincisi de vermek. Demek ki bu iki davranış, hizmet ve vermek bizim kurtuluşumuza yeterliydi, biliyor musunuz? Bakın, başka canların kurtuluşu için de bizim yapacağımız o iki iş başka canların kurtuluşu için yeterli olacak. Hizmet etmek ve kurtuluş haberini başkalarına götürmek. Değerli kardeşler, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hizmet edin ve iyi haberi başkalarına götürmeye gayret edin. Ve nasıl ki Rabbin bu iki noktada sadık bir şekilde yerine getirdi ve onun aracılığıyla bizler kurtuluşa eriştik, bizim davranışımızla da başkaları kurtuluşa erişecek sevgili kardeşler. Hazır mıyız hizmet vermeye? Kilisede kaç tane sınıf var? Kaç sınıf insan var? 2 sınıf insan var. 10 tane sınıf insan yok. Biri kurtulmuş olanlar, biri kurtulmamış olanlar. Var mı üçüncü bir sınıf? Yok. E şimdi düşünün. Kurtulmuş olanlar, kurtulmamış olanlar için ne yapması lazım? İşte o iyi haberi götürmesi gerekiyor. Değerli kardeşler. Onun için kutsal kitaba baktığımız zaman o sözün yani suyun bir sözü ifade ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Onun için değerli kardeşler üzerimize düşen sorumluluk iyi haberi başkalarına ulaştırmak. Dördüncü davranışa bakalım hızlı bir şekilde. Hazırız değil mi hizmet vermeye? Havluları elimize almaya hazır mıyız? Bu sene 2011'de böyle bir arzu olsun hepimizde. İsa havluyu beline doladı. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? İsa'nın havluyu beline dolamış olması. Hizmete hazır olması. Güzel. İsa Mesih'in bir şekilde gönüllü olarak sevgili kardeşler bir şekilde sınırlama altına girmiş olduğunu bize gösteriyor. Bir şekilde kendini sınırlıyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Rabbimiz göksel tahtını terk etmeden önce her şeye sahip miydi? Tüm yetki elindeydi değil mi? Yeryüzüne geldiğinde aynı yetkiyle her şeyi yapabilecek yeterlikte miydi? Yeterlikteydi. Örnek verelim. Çölde sınanma esnasında o ekmekleri, taşları ekmeğe çevirebilir miydi? Çevirebilir miydi? O güç var mıydı onda? Vardı. Peki yukarıdan aşağı atladığında, hani dedi ya aşağıya, at kendini aşağıya. Eğer atarsan ayağın taşa çarpmayacak. Eğer İsa kendini aşağı atsaydı ayağı bir taşa çarpar mıydı? Kesinlikle çarpmazdı. Ama niye İsa taşı ekmeğe çevirmedi? Yetkisi vardı. O yetkiye sahipti, yapabilecek güçteydi, yeterlikteydi ama taşı ekmeğe çevirmedi. Kendini aşağı atmadı. Neden? babaya sadık kaldı. Yani sınırladı. Elindeki yetkiyi sınırladı. Bu beline dolama olayı, sahip olduğu yetkiyi sınırladığını bize gösteriyor. Ve pratik olarak düşündüğümüz zaman ben de diyorum ki Rabbimizin bizler için sınırladığı alanda hizmet edelim. Yani neyse bizim armağanımız, o armağan doğrultusunda hizmet edelim. Şimdi ben diyorum ki, bunu nereden çıkartıyorum? Şuradan çıkartıyorum. Şöyle düşünün. Eğer herkes fırıncı olmaya kalkarsa, herkes fırıncı olacağım derse, buğday nasıl gelecek? Demek ki buğdayı ekecek bir çiftçi lazım. Toprağa eşecek, buğdayı ekecek, ürünü toplayacak, un yapacak, fırına getirecek bir çiftçi lazım. Eğer herkes vaiz olmaya çalışırsa, kilisenin diğer hizmetlerini kim yapacak? Görebiliyor musunuz? Bizim yeteneklerimiz, Tanrı bizi hangi alana koyduysa, o sınırlı alan içerisinde hizmetimizi canla, başla sürdürmekle sorumlu kişileriz sevgili kardeşler. Yani bir keresinde hatırlarsanız hizmet konusunu yine paylaşırken demiştim ya, bir ifade kullanmıştım. Nasıl ki göze gereksinim varsa kulağa da gereksinim var. Kulağa gereksinim varsa dişlere de, hatta demiştim sizler güldünüz, burnun içindeki kıllara bile ihtiyaç var demiştim. Doğru mu? O zaman herkese bu toplulukta ihtiyaç var. Sen bu toplulukta olman lazım, ben bu toplulukta olmam lazım, her biriniz bu toplulukta olması lazım. Hizmetin bir parçası olması gerekiyor. Evet. Beşincisi, hızlı hızlı gidiyorum çünkü beşte bitirmem gerekiyor. Beşinci noktaya bakalım. Ne yaptı İsa? Değil mi? Yani leğene su koydu önce. Değil mi? Bir leğene su koyuyor. Yıkamadan önce bir leğene su koyuyor. Şimdi bu su, buradaki su ifadesini ben biraz ele almaya çalıştım. Su kutsal sözde, kutsal kitapta ne isim geliyor? Değil mi? Yaşam. Tanrı'nın sözünü, Efesler 5. bölüme bakarsanız mesela çok net bir şekilde, doğru bir şekilde söylediklerinizde yanlışlık yok tabii ki. O içeriği tamamlayan taşlar. Su Tanrı'nın sözünü ifade ediyor. Anımsayacaksınız belki, suyun ne özelliği var? Temizleme özelliği var değil mi? Bedensel açıdan temiz olmak için suya gereksinim var. Ve dedim ki 119. mezmuru sizlerle işlerken sözün dedim bir de temizleme yönü var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam herhalde 9. ayetti. Değil mi? 119. mezmurun ya 9'u belki 10. ayet olabilir, bilemiyorum. Ama orada ne diyordu? Genç adam yolunu ne ile temizler? Sözünü tutmakla. Bak çok önemli bir şey. Söz temizliyor. Ama ne zaman temizliyor? Söze itaat ettiğinde temizliyor. Demek ki sözün bir tılsım özelliği yok kardeşler. Söz durduğu yerde, duvarda asılı, rafta durmasıyla bizi temizlemiyor, bizi paklamıyor. Biz okuduğumuzu, anladığımızı hayatımıza sokmaya başladığımız andan itibaren söz bizi arıtmaya, temizlemeye, paklamaya devam ediyor sevgili kardeşler. Onun için insanın da ilk temel ihtiyacı önce temizlenmek. Evet. Bu nasıl gerçekleşecek? O zaman Rabbin sözü temizliyorsa, o zaman nedir yapılması gereken? İsa simgesi olaraktan suyu getirdi. Ayakları temizledi. Söz Rabbin su Rabbin sözünü simgeliyorsa, İsa'nın suyu getirmesi, bizim de o zaman sözü getirmemiz gerekiyor. Romalılardaki şu ayeti bana anımsatıyor. Bakınız isterseniz 10. bölüme, 17. ayete. Diyor ki Romalılar 10:17'de iman haberi duymakla. Duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur diyor. Ha, demek ki şimdi şöyle düşünün. Bizler nasıl kurtulduk? Birileri bize Rabbin sözünü ulaştırdı mı, ulaştırmadı mı? He? Bana da Rabbin sözü ulaştı. Tamam, ben kendim tesadüfen girmiştim bir kiliseye. Ama Rabbin sözü bana ulaştı. Ulaştırıldı bir kardeş tarafından. Demek ki ulaştırılmadıkça kurtuluş olmaz. O zaman bizim sorumluluğumuz bir şekilde Rabbin sözünü opaklayan, arıtan, temizleyen özelliğini görebilmek için Rabbin sözünü başkalarına götürmek zorundayız sevgili kardeşler. Eğer hizmet etmek amacındaysak, o amacı taşıyorsak, o zaman bizler bunu seve seve yerine getirmekle görevliyiz değerli kardeşler. Onun için bu ölmekte olan dünyaya gitmek, meleklere verilmedi bu görev, bu sorumluluk. Biz insanlara verildi. İyi haberi ulaştırma görevi Recep'e verildi. Özdem'e verildi, Hatun'a verildi, Alper'e verildi. Hacı Yas, Yasemin'e, Enver'e, Sami'ye, Hiltruz'a, Aydın'a, Hava'ya, Dile'ye, hepimize verildi değerli kardeşler. Bu iyi haberi ulaştırıyor muyuz canlara? Fırsatlar bulduğumuzda anlatabiliyor muyuz iyi haberi başkalarına sevinç içerisinde değerli kardeşler? Düşünün, ben her zaman yeri geldiğinde örnek veriyorum. Habercinin işleri ikinci bölümde ilk kilisenin doğumunu orada görüyoruz değil mi? 3000 kişi, ilk ürün 3000 kişi. Bu 3000 kişi nasıl iman etti? Petrus ağzını kapasaydı, korksaydı, çekinseydi, oturduğu yerde kalsaydı, o canlar kurtulur muydu? Hayır. Ne yaptı Petrus? Ayağa kalktı, dehşetli bir konuşma yaptı orada. Konuşmanın sonunda 3000 kişi iman etti diye okuyoruz. Konuşmanın sonucunda, bak dikkat edin, konuştu, kurtuluş gerçekleşti. Konuşmadan kurtuluş otomatikman olmuyor. Biz konuşacağız, iyi haberi insanlara anlatmaya devam edeceğiz. Eğer ürün görmek istiyorsak, başkalarının kurtuluşunu istiyorsak. Altıncı harekete bakıyoruz. İsa suyu koyduktan sonra leğene başladı öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya. Şimdi eski antlaşma dönemine baktığımız zaman bu ayak yıkama olayını çok daha net bir şekilde anlayabiliriz. Örneğin çıkış, ben birçok ayet yazdım ama sonra kendiniz bakabilirsiniz. Çıkış 30. bölüm 18. ayette, 40. bölüm 31 ve 32. ayetlerde çok net bir şekilde bize gösteriyor ki kahinler kesinlikle önce ellerini ve ayaklarını yıkaması gerektiği, bu söylediğim kesimlerde bize net bir şekilde açıklanıyor. Şimdi onların, kahinlerin ellerini ayaklarını yıkamış olması bize neyi açıklıyor? Ne demektir onların ellerini ve ayaklarını yıkamış olması? Neyi bize gösteriyor? Değil mi? Temizlik. Temizliğin bir göstergesi. Demek ki bakın, hizmet öncesi bir yıkanma var. Görebiliyor musunuz? Demek ki hizmet öncesinde onun bir göstergesi olaraktan her tür günahtan simgesel anlamda arıtılmış olmak gerektiğini bize açık bir şekilde gösteriyor sevgili kardeşler. Demek ki Rabbimizin de öğrencilerini ayaklarını yıkaması, biliyorsunuz öğrenciler kendi aralarında kim daha büyük diye tartışmaya başlamışlardı değil mi? Hangimiz daha üstün, hangimiz daha büyük diye tartışmaya başlamışlardı. Ve İsa Mesih ne yaptı? Çok net bir şekilde en üstün olmanın yolunun kendisine hizmetten geçtiğini bildirdi bize. Petrus, biliyorsunuz okuduk, ne yaptı? İsa'nın ayaklarını yıkamasını reddetti. Ve İsa ne dedi? Petrus reddedince, eğer dedi ayaklarını yıkamazsam senin dedi, o zaman benim yanımda senin payın olmaz. O zaman Petrus bunu duyunca ne yaptı? Rab, o zaman benim bütün bedenimi, her tarafımı yıka. Madem ayaklarımı sadece değil, o zaman her tarafımı yıka. Orada Petrus aslında çok yanlış anladı. Çok net bir şekilde yanlış anladı. Aslında orada asıl yıkanması gereken ayaklardı. Neden? Şimdi bakın, pratik bir örnek vereceğim. Komple yıkanma her imanın hayatında bir kez oluyor. Rab İsa Mesih'le yürümeye karar verdiğin anda arınıp banyo edilmiş oluyorsun ruhsal kapsamda. Ama ayak yıkanma, tövbe her zaman olan bir şey. Sürekli olan bir şey. Hala biz tövbe ediyoruz. Yaptığımız yanlışlıklardan dolayı. Doğru mu? Şimdi ben küçükken annem bizi banyo ederdi. 3-4 saat sonra dışarı çıkardık, oynardık. Top oynardık. İçeri girerken bahçede musluk vardı. Ayaklarımızı yıkardık. Banyo yaptık, ayakları yıkamamak lazım değil mi normalde? Ama hayır. Vücudumuzu yıkamadık. Ayakları yıkadık. Çünkü ayaklar kirlendi tekrar. Şimdi Rabbin çocuğu ne yapıyor? Öğrenciler de bu çarpık düzen içerisinde Rabbin iyi haberini yayarlarken ayaklar kirleniyor. Yani simgesel anlamda günahla lekeleniyoruz sevgili kardeşler. Günahla lekeleniyoruz ister istemez. Bir takım arzulardan dolayı, belki de aldığımız bir takım yanlış kararlardan dolayı, bir takım şeylerden dolayı o günah bizi lekeliyor. O zaman ne gerekiyor? İşte tekrar tekrar yıkanmak gerekiyor. Demek ki ayak yıkanmak sık sık olabilir. Tövbe sık sık olabilir. Ama yıkanma, yani bizim kurtuluşumuzu sağlayan, sonsuz hayatı sağlayan yıkanma, aklanma bir tek kez oluyor. Ama ayak yıkaması her gün olabilir. Çünkü her gün kirleniyoruz sevgili kardeşler. Anlaşıldı mı? Pratik olaraktan. Banyoyla ayak yıkamanın arasındaki farkı gördünüz mü? İşte bu bize bu şekilde açıklanıyor. Şimdi bakarsanız 40. bölüme, orada herhalde 31. ayette kâhinler ilk kez göreve başladıkları zaman komple yıkanmaları gerekiyordu. İlk kez. Çok ilginç. İlk kez göreve başladıklarında komple yıkanmaları gerekiyordu. Ama göreve geldikten sonra, atandıktan sonra sevgili kardeşler, tapınağa girmezden önce eller ve ayaklar yıkanması gerekiyordu. Bedenlerini değil. El ve ayaklar. Bakın ne diyor 40 ve 31. ayette. 40. bölüm 31. ayetinde. Sunağa yaklaştıklarında Musa, Harun ve Harun'un oğulları ellerini, ayaklarını yıkadılar diyor. Sunağa yaklaştıklarında, yani tapınağa, sunağa yaklaştıklarında el ve ayaklar yıkandı. Vücut yıkanmadı. Vücut ancak göreve atandıkları anda, o gün ancak bedenen yıkanmaları gerekiyordu sevgili kardeşler. Evet. Onun için birinci bölümde, Yuhanna birinci mektubu birinci bölümde çok bildiğimiz bir ayet, 9. ayet değil mi? Günahlarımızı itiraf edersek güvenir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır diyor. Her kötülükten. Demek ki eğer bizim günlük yıkanmaya ihtiyacımız, ayaklarımızı yıkama ihtiyacımız olmasaydı, ellerimizi yıkama ihtiyacımız olmasaydı, burada bu ayet burada yer almazdı. Demek ki dünyada yaşıyoruz, günaha bulaşıyoruz ister istemez, günahla lekeleniyoruz. Onun için her gün yıkanmak, ayaklarımızın yıkanması, ellerimizin simgesel anlamda yıkanması gerekiyor. Hizmet. Hep örnek veriyorum size. Bir tabağı ertesi günü kullanmak için, bugün kullandığın tabağı yıkamadan ertesi günü kullanabiliyor musun ya da tencereyi? Kesinlikle hayır. Ne yapıyorsun? Tabağı ya da tencereyi yıkamak zorunda kalıyorsun. Ertesi günü kullanmak için. Şimdi Tanrı seni kirli bir şekilde kullanmaz. Rabbin önüne gelip tövbe edip yıkanman gerekiyor ki, ne diyor Timoteos'ta? Timoteos mektubunda diyor ki, onurlu işlere, her işe uygun bir şekilde kullanılabilesin diyor Tanrı. Çok harika bir şekilde. Yani biz kesinlikle arınmadan, temizlenmeden, yıkanmadan, tövbe etmeden değerli kardeşler hizmete devam edemeyiz. Yedinci ve son nokta. Beline sarılı havluyla kuruladı diyor. Bu neyi gösteriyor bize? Amin. Nasıl başladı? Ayağa kalkmakla başladı. Nasıl bitirdi? Kurulamakla. Demek ki şunu diyebileceğiz. Başladığı işi Rabbimiz sonuçladı. Hamdolsun. Hamdolsun. Bıkmadan, usanmadan, severek, isteyerek. Ve hiçbir şekilde yaptığı işi Rabbimiz eksik bırakmadı sevgili kardeşler. O zaman bu da bizim için bir örnek olsun mu? Başladığımız işi devam ettirelim. Ahlayarak, mızmızlanarak değil ama içten, candan, sevinç içerisinde başladığımız işi hiç eksik bırakmadan tamamlayabilmek. Bakın ne diyor, tekrar okuyorum. Bu ayeti ezberleyeceksiniz. Bu ayet bu yılın ayeti olacak. Bir kardeş açsın okusun onu lütfen. Markos 10. bölüm 45. ayet. ...10.45 ne diyor? Özlem.
Çünkü insan oğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye. Bu bir. Ve ne oldu? İkinci nokta. Birçokları uğruna canını vermeye. Hizmet etmek ve vermek. Değerli kardeşler, topluluk olarak bu yılki hedefimiz bu olsun. Hizmet ve vermek. Hedef, önümüzdeki dikili olan model, Rabbimizin bizler için ne yaptığı. Tekrar söylüyorum, eğer bir takım sürtüşmelerden dolayı, yüreklerde oluşan acılıklardan dolayı, kardeşlere hizmet etmek, bu topluluğa hizmet etmek, sana acı veriyorsa, seni üzüyorsa, şunu düşün. İsa'dan daha üstündeyiz. Recep için hizmet etmiyorsun. Rab için hizmet ediyorsun. Rabbe olan hizmet size sevinç versin değerli kardeşler. Ne diyor kutsal söz? Her ne yaparsanız yapın ama her şeyi Rab'be yaparcasını, sanki Rab için yapıyormuş gibi yapın diyor kutsal söz. Değerli kardeşler, alalım havluları simgesel anlamda, kalkalım ayağa, adımımızı atalım ve simgesel olaraktan belki ayağa kalkıp herkes böyle el ele tutsun, o grup o şekilde tutulsun, böyle bir grup olaraktan, öyle içimden geldi, o birlikteliği simgesel anlamda gösterelim. Havlu yok. Havlu getirebilirdim aslında. Her birinize birer tane havlu ama havlu yok. Ama biz ayağa kalkmakla şunu gösterelim. Hizmete varım. Hizmete varım.